Ayrım 10.
Bundan başka Asya ve Orta Doğu'daki pozisyonlarımızı her yönden sağlamlaştıracaktır. Dikkat edelim, Rockefeller askeri paktara neden önem vermektedir? Onun askeri paktardan beklediği yararların başında ulusal hareketleri, ulusal uyanışları, ulusal kurtuluş savaşlarını önleme amacı gelmektedir. Ekonomik yararlar Asya'da ve Orta Doğu'daki pozisyonların sağlamlaşması daha sonra düşünülüyor. Rockefeller grubunun ulusal kurtuluş hareketlerine karşı oluşu, bu hareketlerin gelişmesi sonucu çok uluslu şirketlerin çıkarlarının engelleneceği kuşkusundan doğmaktadır. Özellikle doğal kaynaklarına el sürülmemiş olan Asya ve Afrika'daki uyanış, ABD endüstrisi için çok önemli olan stratejik ve süper stratejik maddelerin ABD'ye akışını önleyecek ve bu maddeler en azından bugünkü kadar rahat ve ucuza sağlanamayacaktır. Rockefeller konuyu şöyle vurguluyor. Şu önemli gerçeği gözden uzak tutamayız. Magnezyum, krom, kalay, çinko ve elbet tabii kauçuğumuzun tamamı, bakır ve petrolümüzün önemli bir kısmı, kurşun ve alüminyumun üçte biri, deniz aşırı ülkelerden gelmektedir. En önemlisi ABD tarafından kurulmuş askeri paktardan herhangi birinin etki alanında bulunan Asya ve Afrika'nın az gelişmiş bölgelerinden gelmektedir. Süper stratejik maddelerin bu arada uranyumun durumu da yukarıdakiler gibidir. Rockefeller'a göre askeri paktların öteki yararı ekonomik yayılmayı kolaylaştırmasıdır. Bu amaçla askeri paktları çekici bir biçime sokmak, gerekirse biçimlerinde değişiklik yapmak ve askeri paktları çekilmek istenen ülkelere geniş ölçüde ve akıllıca, bu akıllıca sözcüğünü ileride açıklıyor Rockefeller, ekonomik yardımlar yapılmasını, bu yardımların daha dikkatli ve elastiki biçimde olmasını öneriyor. Bazı ülkelerin askeri paktları çekilmelerinin bu deyime dikkat edilmelidir, gereği vurgulanıyor. Rockefeller'a göre onlar için ayrı bir plan uygulanmalıdır. İlk aşamada yani yardımın ilk aşamasında herhangi bir koşul öne sürülmemelidir. İkinci aşamada öne sürülecek politik ve askeri koşulların kabul ettirilmesinin yolu böylece açılacaktır. Rockefeller'ın çok özel durum dediği ABD için o an önemli olan ülkenin nüfuz alanına alınmasıdır. Böyle bir ülkeye yapılacak yardım ortaya gelmeyen balığın yemlenmesi anlamını taşır. Ne edilip edilecek ve o ülke kazanılacaktır. Rockefeller her ülkenin o an için oltaya gelmeyeceğini de biliyor. Mısır oltaya geç gelmiştir ama bugün yardımı bizden çok alır. En iyisi Rockefeller'ın görüşünü tam olarak okuyalım. Bu askeri paktarı sağlamlaştırmak ve genişletmek için Marshall planının Avrupa'da bize sağladığı kadar ya da ondan daha büyük ölçüde politik ve askeri nüfus garantileyecek genişlikte bir ekonomik yayılma planını Asya, Afrika ve diğer az gelişmiş bölgelerde uygulamak zorundayız. Bunun için az gelişmiş ülkelere yaptığımız ekonomik yardımların büyük kısmı askeri paktarımıza hizmet etmek üzere kurulmuş olan kanallardan akmalıdır. Bu ise bizi askeri paktarı cazip hale sokmaya götürmelidir. Zorunlu hallerde bu paktarın biçimlerinde belirli değişiklikler düşürülmelidir. Başka bir deyişle askeri paktarın ekonomik yönünü mümkün olduğu kadar belirgin hale getirmeliyiz. Bizim askeri paktarımıza çekmek istediğimiz ülkelere geniş ölçüde ve akıllıca yardımlar yapmalıyız. Fakat bunu şimdiye kadar yaptığımızdan daha dikkatli ve elastiki bir biçimde yapmak gerekmektedir. Çok özel durumlarda herhangi bir şart bile koşmamalıyız. İkinci dönemde hem politik hem de askeri şart ve taleplerimizi kabul ettirme yolu açılmış olacaktır. Rockefeller'ın işaret ettiği amaç şudur. Marshall yardımının Avrupa'da sağladığı nüfuzdan daha büyük ölçüde politik ve askeri nüfuz garantileyecek genişlikte bir yayılma planının Asya, Afrika ve diğer az gelişmiş bölgelerde uygulanması zorunluluğu. Bu yayılmanın uygulama ilkeleri az gelişmiş ülkelerin durumuna göre elbet değişik olmalıdır. Bu ilkeleri incelemeden önce bir noktayı işaretleyelim. ABD'nin uyguladığı siyasanın genel çizgileri izlendiğinde ABD siyasasının saptanmasında Rockefeller'ın önerdiği ilkelerin etkisi daha iyi anlaşılacaktır. Hele ekonomik yardımın nasıl yapılacağına ilişkin önerilere bakıldığında mektubun önemi yorumu gerektirmeyecek ölçüde belirmektedir. Yukarıda da değindiğimiz gibi Rockefeller sözü edilen mektubunda az gelişmiş ülkeleri 3 gruba ayırıyor. Birinci gruba ABD ile dost olan ve uzun süreli sağlam askeri paktarla bağlanmış olan anti-komünist hükümetlerin iktidarlarda olduğu ülkeler girmekte. Ona göre bu ülkeler oltaya yakalanmış balıktırlar ve bu nedenle de yeme gereksinmezler. Oltadaki balık Türkiye. Türkiye gibi ülkeler bu grup içindedir. Bunlara yapılacak yardımda öncelik askeri alanı tanınmalıdır. Ekonomik yardım akıllıca, dikkatli ve elastiki yapılmalı ve ABD'nin dümen suyundaki hükümetleri iktidarda tutmaya yaramalıdır. Şimdi Rockefeller'ı izleyelim. Birinci grup ülkeler bizimle dost olan ve bize uzun süreli sağlam askeri paktarla bağlanmış anti-komünist hükümetlerin iktidarda olduğu ülkelerdir. Bu ülkelere yapılacak yardımlar ve açılacak krediler öncelikle askeri nitelikte olmalıdır. Oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı ile aynı fikirdeyim. Genişletilmiş iktisadi yardım, örneğin Türkiye'ye bazı hallerde düşünülenin tersi sonuçlar verebilir. Yani bağımsızlık eğilimini artırıp mevcut askeri paktarı zayıflatabilir. Bu tip ülkelere Türkiye gibi doğrudan doğruya iktisadi yardımda yapılabilir. Ama bu bize düşman muhalifleri zararsız bırakacak biçim ve miktarda olmalıdır. Türkiye gibi ülkelere dikkatlice yaklaşılmalı ve oralarda bağımsızlık eğilimini artıracak tutumlara izin verilmemelidir. Bu uyarı bizim bu ilkeler içinde neleri göğüslemek zorunda bırakıldığımızı düşünerek değerlendirilmelidir. Dixon raporundaki Atatürk'ün milli politikasının ateşlediği bağımsızlık rüzgarlarının elbet 27 Mayıs Anayasası'nı yarattığı ortam ve inme ile 12 Mart'larda ve 12 Eylül'lerde nasıl söndürülmek istendiği ve 12 Eylül'ün nasıl bir yılgın toplumu yarattığı göz önüne alınırsa son yarım yüzyıldır içinde çırpındığımız tuzakları görebiliriz. Şimdi yeniden Rockefeller'ın mektubuna dönelim. Rockefeller diyor ki, bu tip ülkelere Türkiye gibi doğrudan doğruya iktisadi yardım da yapılabilir ama bu ancak bize uygun ve bize bağlı hükümetleri iktidarda tutacak ve bize düşman muhalifleri zararsız bırakacak biçim ve miktarda olmalıdır. Yani daha önce söylediği gibi akıllıca, dikkatli ve elastiki. Türkiye-ABD ilişkileri dikkatle incelendiğinde bu sözlerin adım adım uygulandığını görürüz. ABD bize askeri yardımda bulunur. Sözde kuzey komşumuzdan gelecek tehdide karşı savunmamızı güçlendirmek için. Ama zaman zaman ve özellikle 1970'lerde ABD'li yetkililerin ve NATO Başkomutanı Amerikalı Orgeneral Haig'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin malzeme, araç, gereç ve silah yönünden iç açıcı durumda olmadığı söylemlerinin anlamı nedir? Bu konuda Senato'ya verilen bir rapora göre, Türkiye'nin ekonomik sorunları, İkinci Dünya Savaşı standartlarına bile uymayan kalabalık bir ordu, modası geçmiş gemilerden oluşmuş bir donanma ve ancak %50'si hareket yeteneği olan hava kuvveti bırakmıştır. İşte ABD. Bağımsızlığımızı ve ulusal bütünlüğümüzü korumak için sığındığımız ABD ve 1947'lerden 30 yıl sonra yardımla geldiğimiz noktanın görüntüsü. Rapor Türk ordusunun savunma gücünü de değerlendiriyor. Okuyalım. Bir Sovyet tecavüzü karşısında Türk ordusu ancak arazinin çetinliğinden yararlanarak bir aracı oyalama savaşı verebilecektir. Milliyet Gazetesi 19 Nisan 1979 Kasım Yargıcı'nın Londra'dan yolladığı haber. McGee'nin de bize Sovyetler karşısında barikat rolü vermişti. Kasım Yargıcı'nın haberine göre sözü geçen Amerikan raporu üzerine Haig, Türkiye'yi sürpriz bir ziyaret yapar ve durumu yerinde denetler. 1977 Kasım ayında NATO ülkelerinin gazetecileri, NATO Genel Karargahı tarafından Doğu Anadolu'da bir inceleme gezisine çağrılır. Gezi sonunda gazeteciler izlenimlerini, TSK'nın silah araç gelişleri yönünden olası bir Sovyet saldırısı karşısında tutunamayacağını ortak görüş olarak yazarlar. Bu gezinin izlenimleri önce dünya basınında yankılandı sonra bize yansıdı. Amaç neydi? O sıralar sık sık NATO yetkilileri ve Haig'in ikide bir yinelediği Türk ordusu hantal ve araç gereç yönünden yetersiz sözlerinin ardında yatan ABD olmasa Türk ordusu bu malzemeleri bile bulamaz. Türkiye bize muhtaçtır söylemine haklılık kazandırmakta anlaşılan. Görülüyor ki ABD yardım ettiği ülkeler ordularını güçlendirmez. Yardımın amacı o orduların güçlendirilmesi değildir. İşte yardımın akıllıca ve dikkatlice yapılmasının nedeni budur. Asıl amaç ABD'nin hür dünyadaki egemenliğini pekiştirmektir. Nasıl mı? Yanıtı ABD'li bir yazardan alalım. Demaris, Kirli İşler İmparatorluğu adlı yapıtında Marshall Planı savaşın yıkıntı haline getirdiği bir Avrupa'ya iktisadi yardım sağlamıştır. Bunun yanı sıra Çin Hindi'nin de Fransızları askeri bakımdan desteklemiş ve Kore Savaşı'nda savunma desteği yaratmıştır. Eisenhower yıllarında ABD savunma şemsiyesini Çin'i ve Rusya'yı çevreleyen 42 ülkenin üzerine açmıştır. 1960'larda resmi müttefikler yerine karşı ayıklamalara ağırlık verildi. Aşağılık diktatörler ve çürümüş cuntalar iktisadi yardımla ayakta tutulmaktaydı. Bunlar devrimci toplulukların başlattıkları başkaldırı eylemlerine karşı kurulu düzeni koruyorlardı der. 1960'lı ve 70'li yıllarda ABD yardım alan ülkelerin tümüne yakın çoğunluğu askeri yönetim altındadır. 1960 sonrası az gelişmiş ülkelerde ABD tipi özgürlükçü demokrasiler askeri yönetimlerle yerleşmiştir. Nerede ABD yanlısı hükümetlerin iktidarda tutulması zorluklarla karşı karşıya ise dolayısıyla ABD çıkarları, daha doğrusu çok uluslu şirketlerin çıkarları tehlikeye girmişse orada askerler yönetime el koymuştur. ABD Meclis Dış İlişkileri Komitesi Başkanı'nın 20 Mayıs 1965 tarihinde söylediği şu sözler konuya tam bir açıklık kazandırıyor. Dış yardımları eleştiren herkesin karşısına Brezilya Silahlı Kuvvetleri'nin Goulart hükümetini devirdiği ve bu güçlerin demokrasi ilkeleri ve ABD taraftarı olma yönünde koşullandırılmaları gerçeği dikilmektedir. Bu subaylardan birçoğu AID programı çerçevesinde Birleşik Devletler'de eğitilmişlerdi. Demokrasinin komünizmden daha iyi olduğunu biliyorlardı. Ovid Demaris de sözü edilen yapıtında der ki, İran Başbakanı Muhammed Musaddık, 1952'de petrol alanlarının millileştirilmesinin ülkenin yararına olacağına karar verdiği zaman, CIA onu hemen bilindiği gibi yerinden yürütüverdi. Musaddık'ı deviren Şah'ı destekleyen ordu, Amerika tarafından eğitilmiş ve donatılmıştı. Az gelişmiş ülkelerde silahlı kuvvetler ulusal güvenlik adına demokrasinin savunuculuğunu da üstlenir. Az gelişmiş ülke askerlerinin belirli günlerde verdikleri demeçler ve yayımladıkları mesajlarda demokrasinin güçlenmesi ve korunması konusunda silahlı kuvvetlerin azimli ve kararlı oldukları vurgulanır. Oysa ki demokrasi halkın her kesiminin ve özellikle işçi ve emekçi yanlarının yönetime etki ve katkıları ile güçlenir ve korunur. Silahlı kuvvetlere demokrasinin güçlenmesi ve korunması görevini vermek, halkın özellikle çok uluslu şirketlerle ev birliği edilerek sömürülen emekçilerin, işçi ve köylülerin sömürüye karşı çıkışlarını önlemek, gerçek deyimiyle demokrasiyi önlemektir. Askerin desteğindeki yönetim herhalde ve hiçbir zaman demokrasi olamaz. Demokrasi askerin öncülüğünde de kurulamaz. İşte yardım, emperyalizmin yardımı, Rockefeller'ın deyimiyle ABD dış politikasının önemli öğelerinden biri olan ABD yardımı, bu amaçla az gelişmiş ülke askerlerini de ABD'nin çıkarları doğrultusunda kullanma amacıyla yapılır. Hem de az gelişmiş ülke askerlerine silah, savaş araç ve gericinden çok battaniyeler, çizmeler, üniformalar, elektrik jeneratörleri gibi şeyler vererek, eğer deyim yerinde ise çocuğa oyuncak vererek kandırmak gibi aşağılayıcı bir gözle bakılarak. Bu konuyu bir de Demaris'ten dinleyelim. 1952'deki Musaddık'ın petrol alanlarını millileştirme girişimiyle ilgili bunalım ve olaylara nasıl el konulduğunu Temsilciler Meclisi Yurtdışı İşler Komitesi önünde 1954'te Tuğgeneral Stewart şöyle anlatır. Bu bunalım patlak verip de her şey çökmek üzereyken her zamanki kriterlerimizi bozduk ve yaptığımız daha başka şeyler arasında orduya hemen olağanüstü durum gereğince battaniyeler, üniformalar, çizmeler, elektrik jeneratörleri ve sağlık malzemesi verdik. Bunlar ordunun Şah'ı desteklemesini mümkün kılacaktı. Ellerindeki silahlar, içine binilen kamyonlar, sokaklardan geçirilen zırhlı arabalar ve kontrolün sağlandığı radyo bağlantıları hep askeri yardım programı yoluyla verilmişti. Eğer bu program olmasaydı belki de bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne dost olmayan bir hükümet iktidarda olacaktı. Aynı konuda Rockefeller'ın görüşlerini incelediğimizde çok uluslu şirketlerin ve ABD'nin dümen suyuna giren ülkelere ve kişilere verdiği değeri de saptamış oluruz. Nelson Rockefeller, dünyanın geniş bölgelerini kapsayan az gelişmiş ülkelerde sermaye, teçhizat, idari personel ve teknik uzman eksikliği en önemli meseledir. Bütün planlamalarımızda bu gerçeği daima hesaba katmak zorundayız. Askeri pakt ve tedbirlerin gerekliliğine inanıyorsak bunların faturasını da ödemeye hazır olmak gerekir der ve sürdürür. Emperyalizmin ağları nasıl ördüğünü izleyelim. Düşüncelerimin pratikteki en somut örneği hatırlayacağınız gibi bizzat meşgul olduğum İran tecrübesidir. Ekonomik yardım hareketi geçirerek İran petrolüne el koymayı başardık ve bu ülkenin ekonomisine yerleştik. İran'da ekonomik pozisyonumuzun kuvvetlenmesi, bu ülkenin dış politikasının kontrolümüz altına girmesini ve özellikle Bağdat Paktı'na üye olmasını sağladı. Halihazırda İran Şahı, elçimize danışmadan hükümetin herhangi bir değişiklik yapmaya bile cesaret edememektedir. Evet, iktidarda ABD desteğiyle oturan Şah ve benzeri ülkeler liderleri ABD elçisine danışmadan bakan bile atayamazlar. Emperyalizm onları maşa gibi kullanır ve işi bittiğinde de fırlatır atar. Güney Vietnam'ın ABD yanlısı Rockefeller'ın deyimiyle ABD'ye uygun ve bağlı hükümetinin başbakanı Cao Ki, Vietnam'dan kaçırılmış, onu kullanan Amerika desteğini çekince Amerika'da barmenlik yapmıştır. Adam Menderes, Demokrat Parti ile Türkiye'de ABD yanlısı Rockefeller'ın deyimi ile ABD'ye uygun ve bağlı hükümet olmuştu. 1958 ekonomik bunalımından ABD yardımıyla kalkınma girişiminin saplandığı çıkmazdan kurtulmak için gerekirse Sovyetlerden yardım alırız dediği gün kaderini çizdi. ABD ortadaki balık saydığı ülkelerde kendisine yandaş kişileri iktidarda tutmak ister ama işi bittiğinde de fırlatır atar. Çünkü maşalar işi bittiğinde fırlatıp atılır. Ortadaki balığa da yem gerekmez. Önemli olan ortada balık olmamaktır. Propaganda aracı olarak yardım. Rockefeller mektubunda askeri paktların olabildikleri ölçüde ekonomik yardıma da aracı olabileceğini ama yardımdaki bir başka ve gerçek amacın az gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin kilit noktalarını ele geçirmek olduğunu vurgular. ABD yardım üzerine Kennedy ve öteki başkan ve yetkililer de çok şey söylemişlerdir. Örneğin Kennedy yardımı şöyle tanımlar. Dış yardım ABD'nin dünyayı denetleme ve etkileme amacı olan ve kesinlikle çökecek ya da komünist bloğa geçebilecek ülkelerin güçlendirilmesini sağlayan yöntemdir. Bu sözler olguya yüzeysel bakışla yaklaşanların yardımı çıkar gözetilmeden az geçmiş ülkelerde halkın refahına katkı, özgürlükçü demokrasiyi koruma ve kurtarma gibi insancıl bir amaçla yapıldığına inanmaları için söylenmiş olmalı. Gerçekten bu sözler siyasal bilince erişmemiş toplumları yardımın iyi niyette, art niyet taşımadan uluslararası komünizmin etkisinden koruma amacıyla yapıldığını inandırabilir. Propagandanın amacı da budur. ABD yeryüzünde özgürlüklerin koruyucu meleğidir. Hem de hiçbir karşılık beklemeden. Ancak gerçek böyle midir? Gerçeği Rockefeller'ın mektubundan öğreniyoruz. Rockefeller mektubunda konuyu şöyle dile getiriyor. Yapılacak geniş iktisadi yardımlarda ABD'nin karşılık beklemeden yardım ettiği ve işbirliği yapmak istediğinde samimi olduğu intiba yaratılmalıdır. Elimizdeki bütün propaganda olanaklarıyla durmaksızın, az gelişmiş ülkelere yapılan Amerikan yardımının karşılıksız bir yardım olduğunu, art niyet taşımadığını bütün kafalara sokmalı, bu konuda hiçbir masraftan çekinmemeliyiz. Bu arada anti-komünist çalışmalarımıza, ideolojik çalışmalarımıza ara vermemeliyiz. ABD işte bu planı uygulamıştır. Bunun için az gelişmiş ülkeler liderleri ve aydınları üzerinde kurulacak etkinliklerle yardımın gerçek amacının öne çıkarılması önlenir. Bunun için hiçbir masraftan kaçınılmamalıdır. Gerekirse karşı gruplar ya tasfiye edilirler ya da nötralize. Bu çalışmalarda güvenilecek olanlar özel girişimcilerdir. Çünkü onlar önce kendi çıkarlarını düşünürler. ABD'ye karşı çıkanlar önce kendilerinin çıkarlarını engelleyeceklerdir. Bu nedenle az gelişmiş ülkelerin özel girişimcileri ile işbirliği ilkesine dayanarak yardımın gerçek niteliği gizlenebilir. Kimlerin karşı çıktığı, kimlerin tasfiye ya da nötralize edileceği de onlar kanalıyla saptanır. ABD bu yolla da aynı ülkenin insanlarını birbirleri için ajan olarak kullanmaktadır. Yardım ve ekonominin kilit noktaları. ABD 2. Dünya Savaşı öncesi dünyaya açılmada geç kaldığından ekonomik sömürüye açık kapı siyasası ile başlamıştı. Açık kapı siyasası bugün de ABD dış politikasının önemli bir öğesidir. Çin'in Avrupalılarca sömürülmesinden kendisine pay isteyen ABD, Dışişleri Bakanı John Hay eliyle 1899'da nüfuz bölgelerine ilişkin bir nota gönderir. Buna göre her ülke öteki ülkelerin çıkarına saygı gösterecek, Avrupalı ve Amerikalılar tarafından yönetilen bir komisyon Çin limanlarına girişte gümrük vergilerini alacaktır. Avrupa buna yanaşmaz. Bu arada Boxer'lar isyanı olur ve uluslararası bir ordu kurulması önerilir. Bunu fırsat sayan ABD John Hay eliyle 1900'de ikinci bir nota yollar. ABD uluslararası orduya Çin'in toprak ve yönetim bütünlüğünü korumak ve bütün dünya için Çin İmparatorluğu'nun bütün bölgeleriyle tarafsız ve eşitliğe dayanan bir ticaret ilkesi sürdürülmesi koşullarıyla katılacaktır. ABD bu politikayla Çin'e girer ve bir konsorsiyum kurulur. Çin hükümeti demir yolları yapımını bu konsorsiyuma bırakır. Başkan Taft, benim hükümetimin değişmeyen amacı Amerikan sermayesini Çin'in kalkınmasında kullanılmasını teşvik etmek olmuştur diyecektir. ABD'nin Çin açık kapı politikası 1949'da Çin devrimi ile sona ermiştir. ABD 2. Dünya Savaşı sonrası dış yardımı bu açık kapı politikası doğrultusunda sürdürmüştür ve böylece yardım alan ülkeye yardımla birlikte kendi çıkarlarının bekçiliğini yaptırmayı kabul ettirmiştir. Böylece sömürgeleşmemiş bölgelerde ticaret ve yatırımların yollarını açmak, sömürgeleştirilmiş bölgelerde ABD sermayesine de eşit ticaret ve yatırım hakkı tanınması için sömürgeci ülkelere baskı yapmak olanağı sağlanmıştır. ABD bunu çok gizli de yapmamaktadır. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ne verilen bir raporda, ulusların kalkınmaları kendi çıkarlarımıza uygun olduğunda desteklenir söylemi bu gerçeği yansıtır. Eisenhower 1953'teki yıllık raporunda şunları söyler. Dış politikamızın ciddi ve açık amacı yabancı uluslardan yatırımlar için uygun bir ortam yaratılmasını sağlamaktır. Uygun ortam ABD'nin çıkarlarına uygun koşulların varlığıdır elbet. Bu siyasanın nasıl uygulandığını ve yeni emperyalizmin ilkelerini Dış İlişkileri Bakanı Dan Rusk'ın bir kongre komitesinde yaptığı 1962 tarihli konuşmadan izleyelim. Biz egemen bir hükümetin egemen olduğu topraklar üzerindeki mülkleri ve insanları kendi tasarruf altında bulundurma hakkında tam manasıyla el atmaya kalkışmıyoruz. Sadece uluslararası özel yatırımcı için cazip şartlar yaratılmasının onlar hesabına akıllı ve basiretli bir politika olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla yardım görüşmelerimizde ve doğrudan yardım müzakerelerimizde özel yatırımın öneminin belirtilmesi için her zaman ve mümkün olan her yerde elçiliklerimiz aracılığı ile yetkilileri etkilemeye çalışıyoruz. Dünya bu sözlerin uygulamasına tanık oldu son yıllarda. Emperyalizm değişik bir yöntemle de olsa sömürü çarkını döndürmenin yollarını buluyor. Çarkın nasıl kurulduğunu ve işletildiğini Rockefeller'dan izleyelim. Bunlarla yani ABD'ye bağlı hükümetleri iktidarda tutacak ve ABD'ye düşman muhalifleri zararsız bırakacak biçim ve miktarda yapılacak ekonomik yardımla, yazarın notu, bağıntılı olarak özel sermaye yatırımlarını da ayarlamak gereklidir diyen Rockefeller'a göre, hükümet özel sermaye yatırımlarını cesaretlendirmeli ve onlardan akıllıca yararlanmasını bilmelidir. Bu yatırımlar yardımıyla birçok politik amaca ulaşılabilir. Mektuptaki sıraya göre bu politik amaçlar şunlardır.